Ayrım 3, sayfa 44. Alevilik, Bektaşilik açısından Aşık Veysel'in eğitimi. Aşık Veysel ülkemiz aydınlarınca ne yazık ki gerçek kaynağından kopartılarak topluma sunuldu. 1931 yılı Sivas Aşıklar Bayramı'nda keşfedilerek Cumhuriyet'e kazandırılan Ozan'ın geçmişi ve onu yetiştiren kaynaklar konusunda hiç söz edilmedi. Onun 40 yaş öncesine ait bilgiler adeta toplumdan gizlendi. Bir iki satırla geçmişi anlatılan bir kişi gerek ülkemizde gerekse dünyada pek rastlanmaz. Biz bu bildirimizde Veysel'i yetiştiren kaynaklara değineceğiz. Bundan önce bir kongrede de yine benzer bir konuyu işlemiştim. Ancak Aşık Veysel'in geçmişi o kadar doludur ki o adeta coşkun bir akarsu gibidir. Eşeledikçe yeni şeyler ortaya çıkmaktadır. Veysel'in hem yakını hem yakınında yaşamış birisi olarak bu bilgileri bir araştırmacı olarak görmezlikten gelemezdim. Aşık Veysel konusuna girmeden önce onun yaşadığı koşulları oluşturan coğrafyanın iyi bilinmesi gerekiyor. Her şeyden önce sosyal olaylar ve sosyal yapının çok iyi incelenmesi gerekmektedir. Yoksa Aşık Veysel'i 1930'larda yani 40 yaşlarında dünyaya getirir, vahiy gelmişçesine topluma Cumhuriyet Ozanı olarak sunarız. Hiç şüphesiz Aşık Veysel Cumhuriyet Ozanı'dır. Ancak onu besleyen sosyal koşullar hep öncesine gitmektedir. Kısacası Veysel hem tekke edebiyatı etkisinde yetişmiş hem de Cumhuriyet'e kolayca uzanmış, uzlaşmıştır. Ama ne yazık ki bu ozanımızla ilgili araştırmalar, yorumlar ve tüm çalışmalar eksik kalmıştır. Onunla ilgili tüm bilgiler 1930 sonrasını içermektedir. Yeni kurulan Cumhuriyet çizgisinden ödün vermeyen Aşık Veysel bile kendi yaşam çizgisini anlatırken hiçbir zaman kendisini yetiştiren kurum ve kişiler konusuna özellikle değinmemiş, değinmekten kaçınmıştır. Kaçınmasının nedeni yeni kurulmuş Cumhuriyet ve ona tüm aydınların yönelimidir ki Veysel de buna sıkı sıkıya sarılmıştır ki haksız da değildir. 1995 yılında Ozan adına yazılmış tüm makaleleri inceleyerek bir antoloji hazırladım. Ve bu antolojide yayımlanan tüm yazılar hep birbirinin devamı niteliğinde aynı şeyleri içerdiğini gördüm. Bundan yola çıkarak Aşık Veysel'in çocukluğuna bir yolculuk yaptım. Veysel Bektaşi bir aileden gelmektedir. Sivri Alanlıdır. Sivri Alan köyü bilindiği üzere Sivas ili Şarkışla ilçesine bağlı Emlek yöresi diye adlandırılan köylerden bir tanesidir ve Alevi Bektaşi karışımı bir köydür. Sivri Alan köyü Emlek köyleri içerisinde en son kurulan köylerden bir tanesidir. 1800'lü yılların ortalarında kurulduğu bilinmektedir. Dağlık, ormanlık ve taşlı tarlaların yoğunluğu bir köydür. Eskiler anlatırlar bu köyün bulunduğu küçük tepe balta girmez ormanlarla kaplıymış. Ağaçlar kesilerek bulunduğu alana evler yapılmış ve böylece köy kurulmuştur. Köye yapılan göçler daha çok Sivas, Divriği, Malatya, Erzincan taraflarından kendisine saklanarak yurt kuracak yer arayanlarca kurulmuştur. Çünkü bu dönemler Osmanlı devlet yapısının Alevileri yok etme politikalarının yoğun şekilde uygulandığı zamanı kapsamaktadır. O nedenle de bir ailenin kurduğu bu köye kim geçerse yurt edinmesi için toprak verilmiş ve böylece yerleşim olmuştur. Erzincan Kemaliye Ocak köyünden göçen dedelerle birlikte Divriği Çamşıhı yöresi kale dibinden gelen Bektaşiler bu köyü karışık olarak kurmuşlardır. Kuruluşu itibariyle bilinçli bir yerleşim uygulanmış. Beyyurdu köyünde bulunan Hıdır Abdal Ocağı mensubu dedelere köyde arazi verilerek buraya yerleşmeleri sağlanmıştır. Ve böylece dede-talip ilişkileri içerisinde cem törenleri gelenekselliği içerisinde devam etmiştir. Bektaşiler daha çok Ortaköy Mustafa Abdal dergahında faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Bu dönemin ekonomik ve sosyal koşulları oldukça zayıftır. Devlet-halk ilişkileri sadece vergi ve asker almaktan öteye gitmez. Ancak devlet halka bir şey vermez, halktan alır. Alırken de halka zulüm etmeden geçemez. Bölgenin asesleri vergi toplama konusunda harman mevsiminde vatandaşın emeği üzerinde adeta karabasan gibi durur. Bunun dışında inançlarına müdahale eder, cem törenlerinin yapılacağı günleri dört gözle bekler ve baskı düzenler. Devletin yapmış olduğu bu baskı yörede halk ozanlık geleneğinin gelişmesine neden olur ve yörede bugün bile isimleri herkesin dilinde olan ozanlar yetişir. 19. yüzyıl sonlarına doğru Serdari şu türküyle baskıya karşı koyar. Nesini söyleyeyim canım efendim, gayri düzen tutmaz telimiz bizim. Arzu hal eylesem deftere sığmaz, omuzdan kesilmiş kolumuz bizim. Tahsildarlar çıkmış köyleri gezer, elinde kamçısı fakiri ezer. Döşeği yorganı mezatta gezer, hasırdan serilir çolumuz bizim. Sivri Alan halkı ne üretiyor ne tüketiyor. İşte bu büyük bir sorundur. Yılın ilk 6 ayı taşsız tarlalara buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi şeyler ekiyor. Ancak çıkan sonuçtan karın doymuyor. Toprak oldukça verimsiz. Köyün bir bölümü ormanlık, bir bölümü taş ve kayalıktır. Koyun sürüleri beslenir, büyükbaş hayvan ise köylünün kendisine yetecek kadar azdır. Bu söylenenler tüm emlek köyleri için geçerlidir. Evin erkekleri yılın ikinci 6 ayını Çukurova'da portakal ve limon bahçelerinin yapılmasında geçirerek evine bir katkı yaparlar. Bu Çukurova işi de oldukça zor bir iştir. Bir kere Adana, Mersin, Sivas arası bir aylık yaya yolculuktan sonra varılıyor. 4 ay çalıştıktan sonra bir ayda geri dönüş için yeniden yorucu bir yolculuk başlıyor. Bu yaya dönüş halk için büyük bir çile oluşturuyor. Yollarda geçen sürede önlerine eşkıyaların kesmesi, soyulmaları söz konusu. Ailesine bir tek portakal getirmesi tüm yorgunlukları ortadan kaldırmaktadır. Köylü portakalı böyle görür. Üstelik bir tek portakal dilimlenerek aile fertlerine pay edilir. Portakalın kabuğu köylü için önemli bir şeydir. Kurutup evinde saklar. Emlek köylerinin kaderi oldukça kötüdür. Bağlı bulunduğu Şarkışlı ilçesine oldukça zor koşullarda gider. Yolda önü kesilen köylüler dövülür, soyulur. Üzerinde bulunan kızılbaş vurgusu ilçede oldukça yaygın biçimde kendisini gösterir. Köylülerde okuma yazma birkaç aydın dede dışında kimse de yoktur. Ancak askere gidenlerden kendisini yetiştirenler özel çabalarıyla öğrenirse yarım yamalak çevresine de bir şeyler öğretir. Dedeler ve babalar kesin eğitimlidir. Dergâhlarına ve ocaklarına gelenlere, hatta istekli olanlara okuma yazma öğretilir. Aşık Veysel'in doğup olgunluğa doğru gittiği yaşlarda, yani 1894 ila 1925'li yıllarda savaş ve kıtlıktan, üretimsizlikten dolayı köylüler zor günler geçirir. Eli silah tutan erkekler askere alınmış, çoğu Yemen çöllerinde yaşamını yitirmiş, kiminin de sonu belli olmamıştır. Bu koşullarda Aşık Veysel askerlik çağına gelmiş olmasına karşın ne yazık ki askere gidememiştir. İki gözünün görmemesi Veysel'i bu tutkusunun önüne geçirememişti. Ufak tefek saz çalmayı öğrenen Veysel köyde yoğun olarak okunan türküleri ezberleyerek saza uydurmaya çalışıyordu. Köyde kadınlarla birlikte yaşlı erkekler de vardı. Onlardan aldığı bilgilerle kendisini geleceğe hazırlıyordu. Ancak Veysel'in bugüne kadar kendisini yetiştiren kişilerden söz ederken sadece iki isim üzerinde durmuştur. Ama onu besleyen asıl kaynaklar ne Veysel tarafından ne de onu koruyup Cumhuriyet'i hazırlayanlar tarafından söylenmemiş, adeta gizlenmiştir. Belki genç Cumhuriyet'in buna gereksinimi vardı. Veysel ve Cumhuriyet aydınları Veysel'in kaynakları konusunu hiçbir zaman gündeme getirmemişlerdir. Bu aydınlardan bazı Veysel dostları şunlardı: Ahmet Kutsi Tecer, Sabahattin Eyüboğlu, Bedrettin Tuncel, Yaşar Kemal, Ruhi Su ve diğerleri. Biz burada buna bağlı olarak Veysel'in yetişmesinde, kültürel anlamda büyük kazanım elde etmesinde onu etkileyen Pınar'ın gözeleri üzerinde durmak istiyoruz. Aşık Veysel'in babası Karaca Ahmet, yörenin ileri gelenlerinden olup Bektaşi dergahına sıkı sıkıya bağlı dervişlerden bir tanesidir. Sivri Alan'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ortaköy'de Mustafa Abdal adlı bir Bektaşi dergahı vardır. Dergahın başında Hakkı Baba vardır. Hakkı Baba her geldiğinde Karaca Ahmet'e Veysel'i sorar. Karaca Ahmet oğlunun tahtadan bir saz yaparak kendi kendine avunduğunu söyleyince, Hakkı Baba dergahta bulunan kırık ve bozuk bir saz olduğunu, Veysel'in bununla avunmasını söyleyerek sazı verir. Bu saz Veysel için büyük bir ikramiyedir. Çünkü Sivri Alanlı aydınlardan Molla Hüseyin köyün tek saz çalıp türkü söyleyen kişisidir. Veysel'in sazını tamir ederek işler hale getirir. Perdeler üzerinde kara düzen saz çalmayı Veysel Molla Hüseyin'den öğrenir. Dallı'nın Mehmet derler bir ozan vardır. Saz çalamaz ancak çok güzel yanık türküler söyler. Veysel'in akrabası ve yakın komşusudur. Veysel Mehmet'ten de oldukça etkilenir. Ustalarından bir tanesi de kendisinin sıkça söz ettiği Çamşıhlı Ali Ağa'dır. Ali Ağa Sivas Çamşıhı'ndan Sivri Alan'a gelerek bir süre burada taliplerinin evinde yaşar. Yaşlıdır, iyi türkü söyleyip iyi saz çalar. Veysel çekinerek de olsa bu yaşlı adamdan oldukça etkilenir. Bunlar bilinenler, kamuoyuna tanıtılanlar. Ancak biz bunun dışındaki kaynakları vermek istiyoruz. İşte bu yıllarda olan oldu. Seferberlik yıllarının en çetin zamanında köye iki asker kaçağa gelir. Kaçağın birisi Sivri Alanlı İbrahim, ikincisi Zaralı Kürt Kasım'dır. Veysel köyde yapayalnız hisseder kendini. Çünkü eli silah tutan herkes askere alınmıştır. Kendisi askere gidememenin acısını içinde hisseder. Osmanlı'nın son dönemidir. Zaralı Kasım ve Sivri Alanlı İbrahim askerden kaçarlar. Çavuşlarının kendilerini hedef gösterip her gün falakaya yatırmasına dayanamayan bu iki kızılbaş genci silahlarıyla çareyi firar etmede bulurlar. Gündüzleri Veysel bahçe bekler. İbrahim Veysel'le çocukluk arkadaşıdır. Buluşurlar ancak köylüler bilmez. Geceleri köyden yiyecek içecek alan iki genç gündüzleri ormanda gizlenirler. Savaş bitip seferberlik kalkınca onlar köye rahatça girerler. Veysel'in ailesi Kasım'ı çok sevmiştir. Yemen'de ölen akrabalarından Hamza'nın dul eşine iç güveysi olarak alınır. Artık Zaralı Kürt Kasım, Sivri Alanlı Kürt Kasım olarak anılır. Veysel de duvar komşusudur, iyi keman çalar. Deyişleri kemanla seslendirir, kemanı ve sazı tamir eder. Kürt Kasım'la askerden kaçan Cört lakaplı İbrahim, yani Cört İbrahim güzel türküler söyler. Söylerken Veysel'e karşılıklı eşlik eder. Hatta Veysel'in dış gezilerinin tamamında Cört İbrahim onun eli ayağı olur. Birlikte Anadolu'yu dolaşırlar. İbrahim bilgili ve görgülü birisidir. Veysel'le karşılıklı birbirlerini etkilemişlerdir. Kırklı yılların ortalarına kadar arkadaşlıkları bozulmamıştır. Ancak Tarsus'ta Veysel'in parasının kaybolması otelcinin teşvikiyle İbrahim'e mal edilmiştir. Veysel'in "Kapı kilitli, cüzdan cepte para yok" türküsü bu an için söylenmiştir. Kürt Kasım'ın Veysel üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Köydeki dostluklarının ve birbirlerine desteğinin dışında Veysel'i Veysel yapan başlangıç kuşkusuz Kürt Kasım'la başlar. Veysel evlenir ve 8 yıllık bir beraberlik sonucu birinci eşi bir başkasına kaçar. Bu ara Veysel bunalıma girer. Çaresizlik içerisinde bulunan Veysel'in kapısını Kürt Kasım açar. Onu kendi memleketi olan Zara'ya gitmeye teklif eder. İki arkadaş anlaşarak Sivas üzerinden Zara'ya ulaşırlar. Veysel ilk kez Zara'da bir kahvede Kasım'ın ısrarı üzerine topluma saz çalıp türkü söyler. Veysel bu ilk halk karşısına çıkmada çok beğeni kazanır. Halk arasında para toplayarak Veysel'e verir. Veysel ilk kez sazından ve emeğinden para kazanmaktadır. Zara ve çevresinde 3 ay kadar kalırlar. Veysel'i yine bir tekke çok etkiler. Burası Yalıncak Tekkesidir. Hamza Baba ile günlerce sohbet ederler. Çevre dergahları ve ocaklarını iki arkadaş sürekli dolaşır. Veysel ilk tasavvuf şiirlerini buraların etkisiyle söyler. Göklerden süzüldüm, tertemiz indim. Yere indim, 7 renge boyandım. Boz bulanık bir sel oldum, yürüdüm. Çeşit çeşit türlü renge boyandım. Veysel, yoktan geldim, yok oldum geçtim. Ben diyenler yalan gerçeği seçtim. Bir buhar halinde göklere uçtum. Kayıp oldum, sırlı renge boyandım. Başka bir şiirinde Tanrı'yı bir Bektaşi gözüyle şöyle tanımlıyor. Saklarım gözümde güzelliğini, her nereye baksam sen varsın orada. Kalbimde gizlerim muhabbetini, koymam yabancıyı, sen varsın orada. Yine aynı tarzda söylediği şu şiir Sivas ve çevresindeki türbe ve dergahlarda aldığı eğitimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Göz gezdirdim, dört köşeyi aradım. Ne sen var ne ben, var bir tane Gaffar. İstersen dünyayı gez adım adım. Ne sen var ne ben, var bir tane Gaffar. Hayyama görünmüş kadehte meyde, neyzene görünmüş kamışta neyde. Veysel'e görünür mevcut her yerde. Ne sen var ne ben var, bir tane Gaffar. Zara'da Yalıncak Tekkesi hizmetkarlarından kadın derviş Gülizar'la da evlendirilen Veysel, farklı bir kimlik ve kişilikle Sivri Alan köyüne döner. Veysel'in mürşidi olarak bilinen Salman Baba 1925 yılında Bektaşiliğin yasaklanmasıyla birlikte bu yöreye yerleşmiştir. Salman Baba'nın Emlek yöresine yerleşmesinin öyküsü anlamlıdır. 677 sayılı yasanın çıkmasının ardından dünya Bektaşilerinin önderi Salih Niyazi Dede Baba 12 Halife Baba ile bir toplantı yapar ve şu sözlerle konuşmasını bitirir. Başınızın çaresine bakınız. Bu sözler ne anlama gelmektedir? Halife babalar bu sözlerden neler çıkartmıştır? İşte Salman Baba'nın anladığı, öncelikle Sivas, Şarkışla Emlek bölgesinde yaşayan dervişleri ve ocakları ziyaret eder. Önce Sivri Alan köyünde bulunan bağlıları onu konuk ederler. Köyde bulunan dedelerle de fikir alışverişinde bulunan Salman Baba, bu köyde dedeler arasında örgütlenmesinin ikilik doğuracağını düşünerek başka bir köyde yerleşmeyi uygun bulur. Bunun için Sivri Alan köyüne sınır 10 haneli Meçit köyü vardır ve halkın tamamı Bektaşidir. Başta Aşık Veysel'in babası Karaca Ahmet olmak üzere yöre Bektaşileri Meçit köyünde gösterişten uzak mütevazi bir dergah yaparlar. Salman Baba yöreye örnek olacak çalışmalara başlar. Bağ bahçe işlerine öncelik vererek yöre halkının hiç görmediği sebzeyi ilk kez bu yörede yetiştirir. Bu ise domates, patates, soğan, salatalıktır. Üretim-tüketim ilişkilerinde örnek davranışlar sergiler. Dedelerle iyi ilişkiler kurarak köylüye okuma-yazma öğretir. Bir zamanlar Sivri Alan köyünde yaşanan dedeci-dervişçi ikileminin gereksizliğine değinerek, bunun ortadan kaldırılması konusunda dedelerle görüşerek çok yakın ilişkilerin kurulmasını sağlar. Salman Baba'nın Meçit köyünde kurmuş olduğu mütevazi dergah üretim-tüketim ilişkilerinde köylülere öncülük yaparken asıl vurgu yapılan konu kültürdür. Yörede bulunan birçok Bektaşi babasının haftada 3 gün süreyle burada cem tutmaları anlamlıdır. Yaşlı köylülerden edindiğimiz bilgiler buranın büyük bir eğitim ve kültür merkezi olduğu yönündedir. Yöre köylerinden Peyikli Dursun Efendi, Orta Köylü Başara, Hüyüklü Mehmet Efendi, hatta zaman zaman Ali İzzet Özkan'ın da dergahta saz söz muhabbetlerine katıldığı aldığımız bilgiler arasındadır. Aşık Veysel'in dergah kuruluşundan beri burası bir okuludur adeta. Salman Baba Veysel'le özel ilgilenir ve onun almış olduğu bilgi birikimini bazı babalara örnek göstermektedir. Aşık Veysel'in iki oğlu ve kızlarına da teyit ettirdiğim bir araştırmada, Aşık Veysel Salman Baba ölene kadar her hafta dergaha gelir, burada 3 gün kalır, 3 gün sonra oğulları babalarını Sivri Alan köyüne götürürler. Yine aileden ve yakınlarından edindiğimiz bilgiler ışığında, Veysel'in babaya büyük saygı ve bağlılık gösterdiği, hatta babanın ölümünün ardından aşığın bir müddet kendisine gelemediği, etkilendiği köylülerce bilinmektedir. Aşık Veysel bir Bektaşi dervişi olmasıyla Salman Baba'yı hep mürşit olarak bilmiş ve öyle tanımıştır. Veysel'in Salman Baba okulundan hayli beslendiği, bilgi birikiminin burada oluştuğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Veysel'i çok derinden etkileyen başka bir kaynak ise sağının solunun ve yakın çevresinin dedeler oluşudur. Yıllık yapılan cem törenlerini çocukluğundan beri kaçırmadığını, hatta yaşı küçük ve görmediği için ceme alınmadığını, kendisinin akşamdan çuvalların arasına saklanarak cem ve aşıkları dinlediğini sohbetimiz arasında bana aktarmıştır. Veysel'in en çok müzik olarak etkilendiği, hatta şiirlerinde kullandığı müziğin Molla Kadir oğulları olarak bilinen Sivri Alanlı dedeler olduğu gerçeği her zaman karşımıza çıkmaktadır. Sivri Alanlı Hızır dedenin kullandığı ve kendi dedesinden aldığı makamı Veysel'le aynı tarzda kullandığı açıkça görülmektedir. Buna bir örnek olarak size 2 ses dinletmek istiyorum. İlki Sivri Alanlı Hıdır Dede, ikincisi Aşık Veysel. Hıdır Dede, zalimin zulmünden yıkıldı cihan. Veysel, ağlayalım Atatürk'e, bütün dünya kan ağladı. Bu türkünün makamlarının geliş yeri Hıdır Dede'nin atalarının göç ederek Sivri Alan'a geldikleri Erzincak Kemaliye Ocak köyünden Hıdır Abdal Ocağı türkülerinin yansımasıdır. Aşık Veysel Hıdır Dede'den birkaç yaş daha büyük olmasına karşın onun türkülerinin derinliği Veysel'e yol göstermiştir. Veysel'le kapı komşu olan Hıdır Dede hem dedelik yapmakta hem de zakirliğini kendisi yürütmektedir. Sivri Alanlı hangi yaşlıyla konuşsanız Aşık Veysel'in en çok arkadaşı Hıdır Dede'nin sazını dinlemekten zevk aldığıdır. Ayrıca köylüler de Veysel'le birlikte Hıdır Dede türkülerinin iyi bir dinleyicisidir. Bugün bile hemen hemen her Sivri Alanlı'nın evinde 1940'lı ve 50'li yıllarda Amerikalı ve İngiliz araştırmacıların Sivri Alan'da Hıdır Dede'den kayıt ettikleri türkü bantlarını bugün ülkemizde bulabiliyoruz. Aşık Veysel'in yine yakın arkadaşı Hıdır Abdal Ocağı dedesi Ali Özsoy'la da yakın ilişkileri, kültürel kaynaşmanın etkilerinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Ali dede amcaoğlu Hıdır dede gibi saz çalıp türkü söylemese de çok iyi bir eğitim almış, kendi kendisini yetiştirmiş bir dede ve ozandır. Dedenin elimizde yayımlanmadık bir divanı bulunmaktadır. 1985 tarihinde yayımlanan bir kitabında Alevi Bektaşiliğin felsefi görüşlerinin yer aldığı kitabında şiirlerinin bir bölümü yer almaktadır. Ali Dede iyi derecede Arapça, Farsça bilmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni alfabeyi köylülere öğreterek köyün ilk gönüllü öğretmeni sıfatını da taşımaktadır. Aşık Veysel'le aynı yaşlarda ve yakın arkadaşı olup bilgi alışverişinde birbirlerine önemli katkı sağlamışlardır. Ali Özsoy dede 1976 yılında Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat huzurunda cem töreni yapmış ve Esat'tan büyük övgü almıştır. Bunun tanıklığını yapan Çankırı Elmapınar köyünden aynı zamanda dedenin zakirliğini yapan Aşık Süleyman hala yaşamaktadır. Aşık Veysel'in en büyük şansı Alevi Bektaşi edebiyatının büyük ozanlarının o yörede yetişmesidir. Aşık Veysel kendisinden bir kuşak önce yaşamış, Aşık Veli, Kemter, Agahı gibi ozanları iyi yorumlaması ve öncelikle onların şiirlerini seslendirmesidir. Ayrıca kendi çağdaşı ve arkadaşı ozanlar ile de karşılıklı etkileşim içinde olmuştur. Bunların başında Aşık Hüseyin, Talibi, Ali İzzet Özkan, Kul Sabri, Devrani, Mehmet Özkan, Aziz Üstünler'le olan yakın ilişkilerinin de birbirlerine katkı sağladığı bir gerçektir. Küçük Veysel Bektaşi bir aileden gelme müziğe ve şiire çok meraklıdır. Veysel'in yakın dostlarından ve yakın ilişki içinde olanlardan birisidir. O da Bektaşi'dir. İbrahim'le yolları ayrıldıktan sonra Veysel yanına Küçük Veysel'i alarak Anadolu'yu dolaşmıştır. Küçük Veysel onun eli ayağı ve en yakın dayanağıdır. 1940 yılından 1960 yılına kadar, yani Küçük Veysel Hakk'a yürüyene kadar birlikte olmuştur. Küçük Veysel'in ölümünün ardından Veysel şöyle bir söz söylemiştir. İşte ben yeni kör oldum. Yine Sivri Alan köyünün ileri gelenlerinden birisi de Cingöz Hasan lakaplı Hasan Kurt Yiğit'tir. Hasan Kurt Yiğit inançlı bir Alevi talebi olmasının yanında edep erken konusuna son derece bağlıdır. Hacı Bektaş çelebilerine bağlı olup her yıl köye gelen çelebilerle Veysel'in buluşmasını da sağlamıştır. Veysel konusunda bir şeyler söylememiz gerekirse, onu besleyen kaynakları atlayarak ya da görmezlikten gelerek onu anlatmamız mümkün olamaz. Veysel'le ilgili bir şey söylememiz gerekirse, onunla ilgili şunu söylemeden geçemeyiz. O Cumhuriyet'in ve çağımızın en büyüklerinden birisidir. Onu Cumhuriyet'e hazırlayan kaynaklar ise Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın ta kendisidir. Oradaki söylemler ise cumhuriyet, demokrasi, insan sevgisi olmasından dolayıdır ki o değerlerle çelişmez, aksine çakışır. İşte Veysel'i Veysel yapan da bu benzeşimdir. Cumhuriyetimizin değerlerinin beslendiği kaynaklarla Veysel'in beslendiği kaynakların aynı göze oluşudur.